Ayrım 52. Sayfa 513. Peki bu beyefendinin adı neydi? Söyler misin dedi babam neşeyle. Bu mezarda dedi Benedik'ten. O bedene dokunabilmek için Ravenna'dan buraya gelmiş olan Azize Maxima'nın. Birkaç Azize Maxima ve çok sayıda Aziz Maximus vardır. Ancak Walter Shandy burada bu adların Latince anlamı yüce üzerine kelime oyunu yapmaktadır. Kemikleri bulunmaktadır. Aziz Maximus'un dedi babam kendini Aziz'in önüne atarak. Azizler tarihinin en büyük iki aziziydi onlar. Özür dilerim dedi hizmetli. Kendisi sadece bu katedrali yaptıran Aziz Cermen'in kemiklerine dokunmak için buraya gelmişti. Bunu yapmakla ne elde etti ki dedi amcam Toby. Herhangi bir kadın ne elde edebilir ki bunu yapmakla dedi babam. Azizlik diye yanıtladı genç Benedik'ten. Yerlere kadar eğilerek ve telaffuz ettiği sözcüğün altını büyük bir alçak gönüllülük ve aynı zamanda kararlılıkla çizerek. Babam bir an için kendini fevkalade aciz hissetti. Denilir ki diye sözünü sürdürdü Benedik'ten. Azize Maxima bu mezarda 400 yıldır yatıyor ve azizlik mertebesine dek ancak 200 yıl önce kavuştu. Bu azizler ordusu içinde oldukça yavaş bir terfi olmalı dedi amcam Toby. Hem de çok yavaş izninizle efendim dedi Trim. Anlaşılan o zamanlarda mertebe satın almak mümkün değildi. Ben satın almaktansa satmayı yeğlerdim dedi amcam Toby. Bu konuda sana katılıyorum kardeşim Toby dedi babam. Zavallı Azize Maxima dedi amcam Toby onun mezarından uzaklaşırken kendi kendine. İtalya Fransa'nın en alımlı en güzel hanımlarından biriydi diye sözü sürdürdü kilise hizmetlisi. Peki yanında yatan bu herif de kim dedi babam bastonuyla yanından geçmekte olduğumuz mezarı işaret ederek. Aziz Optat. Saint Optatus ölümü İsa'dan sonra yaklaşık 530. Kısa bir süre Auxerre'de piskoposluk yapmıştır. Adının anlamı umulan ya da seçilmiştir. Efendim diye yanıtladı hizmetli. Aziz Optat da bayan yanını kapmış hani dedi babam. Nedir bu Aziz Optat'ın hikayesi öğrenebilir miyim diye sürdürdü sözünü. Aziz Optat piskoposlu dedi hizmetli. Tahmin etmeliydim diye onun sözünü kesti babam haykırarak. Aziz Optat, tabii ki Aziz Optat, nasıl atlamışım dedi. Cebinden not defterini çıkardı. Bu arada genç Benedik'ten babam daha iyi görebilsin diye elindeki meşaleyi ona yaklaştırmıştı. Vaftiz adları listesine yeni bir ekleme yaptı. Geri kalan onu öylesine ilgilendirmiyordu ki Aziz Optat'ın mezarında bir hazine bulmuş olsa daha mutlu olamazdı. Bu keşfi yüzünden ölüler diyarına yaptığımız bu kısa gezintinin olağanüstü bir zaferle sonuçlandığı kanısındaydı. Olup bitenler hayal gücünü öylesine kamçılamıştı ki Auxerre'de bir gün daha kalmaya karar verdi. Bu efendilerin geri kalanını yarın ziyaret ederim dedi babam. Şehir meydanını geçerken. Siz o ziyareti yaparken ağabeyciğim dedi amcam Toby onbaşı ve ben de surları teftiş ederiz. 28. bölüm. Şimdi bu en çetrefil sahne, çünkü yazdığım son bölümde en azından benim Auxerre'de kazasız belasız geçip gitmemi sağlaması açısından iki farklı günlükten yararlanmaktayım. Hem de aynı kalem darbesiyle. Zira şimdi yazmakta olduğum günlükte Auxerre'nin iyice dışına çıktım. Bundan sonra yapacağım yolculukta da hemen hemen Auxerre'nin yarısını kat ettim bile. Hiçbir şey mükemmel değildir. Ama biraz zorlamayla ben başımı şimdiye dek hiçbir gezginin başına gelmedik bir duruma soktum işte. Şu anda Auxerre'de pazar yerinde babam ve amcam Toby ile dolaşmaktayız. Birazdan akşam yemeğimizi yemek üzere geri döneceğiz. Ve aynı zamanda bindiğim posta arabası da paramparça olmuş ve ben yürüyerek Lyon'a girmekteyim. Gene aynı zamanda Garon kıyılarında Pringello'nun, kuzenim Antoni'nin adına ithaf ettiği masala ilişkin yazıda büyük saygıyla sözünü ettiği ünlü İspanyol mimar Don Pringola'nın ta kendisi. Vid. Sayfa 129 Küçük Baskı Stern'ün dipnotu. John Hall Stevenson, bakınız birinci kitap 12. bölüm not 1, ünlü Medeha Manastırı keşişlerine öykünerek oluşturduğu Dominikas adlı kulübün üyeleri arasında Antoni olarak bilinirdi. Çılgın masallarından 1762 birini Prengello'ya adamıştır. Yaptığı ve Monsieur Slignac'ın bana tahsis ettiği görkemli pavyonda oturmuş bütün bu olup bitenleri kağıda dökmekteyim. Kendimi toparlayayım da hele yolculuğuma devam edeyim. 29. bölüm. Çok daha iyi oldu dedim kendi kendime. Lyon şehrine yürüyerek girerken, posta arabası iyi ki bütün bavullarım üzerine karma karışık yığılmış olarak önüm sıra ağır ağır ilerliyordu. Çok da iyi oldu dedim. İyi ki parçalandı şu araba. Böylece Avignon'a nehir yoluyla gidebilirim ve gezimin 120 millik bu merhalesi bana 7 livre bile tutmaz. Oradan da diye sürdürdüm kendi kendimle konuşmayı. Bütçemi yeniden gözden geçirerek iki katır ya da eşek, nasıl olsa kimseler tanımıyor beni buralarda, kiralar Lüngedek Ovası'nı neredeyse bedavaya kat ederim. Bir talihsizlik yüzünden hem 400 livre tasarruf ettim hem de keyif. Bu paranın iki katına değer. Nasıl da hızla seyredeceğim Rhône'den aşağı diye el çırptım. Vivarez sağımda, Dauphine solumda, arada Vienne, Valence, Vivarez gibi eski şehirler yanım sıra akıp giderken. Hermitage'dan geçip Côte Rôti'nin Rhône havzasında üzüm bağları eteklerine vardığımda al yanaklı bir üzüm salkımı çalmak onlardan nasıl da yeniden alevlendirecek kandilimi. Taze kan sürecek damarlarıma. Romansların geçtiği şatolar boyunca nice şövalyenin nice bahtsızı kahramanca kurtardıkları o kıyılar boyunca ilerleyeceğim. Ve o baş döndürücü kayalara, dağlara, yarlara, doğanın tüm yüce yapıtlarını hızla inşa edişine tanık olacağım. Böyle kaptırmış giderken birden aklıma arabam geldi gene. Başlangıçta ne de görkemliydi. Sonra yavaş yavaş küçülmüş, boyası dökülmüş, yaldızı solmuştu. Ve her şeyle bana acınası bir pejmürdelik gibi göründü birden. Ne acıklı, ne hüzünlü. Tek kelimeyle. Andalüte Manastırı baş rahibesininkinden de kötü. Tam ağzımı açıp da canı cehenneme diyecektim ki, yılışık bir araba ölüsü kaldırıcısı sokağın ortalık yerinde beliriverdi. Acaba müsilleri arabalarının onarılmasını isterler miydi? Hayır hayır diye kafamı sağdan sola salladım. Peki Mösyö satmak isterler miydi arabalarını diye üsteledi ölü kaldırıcı. Hem de seve seve dedim. Demir aksamı 40 livre eder. Camları da bir o kadar. Meşinle de para istemiyorum. Ne müthiş bir kazanç sağladı bu araba bana dedim. Ölü kaldırıcı paraları avcuma sayarken. Benim hesap anlayışım da budur işte. En azından başıma gelen felaketlerle böyle hesaplaşırım. Her bir felaketi kuruşu kuruşuna geri alarak. Lütfen sevgili canım, bunlardan birine, bir adamın başına gelebilecek en bunaltıcı felakete erkekliğinden gurur duyan bir erkek olarak nasıl göğüs gerdiğimi dünyaya anlatır mısın? Yeter dedin. Bana yaklaştın, diz bağım elimde. Orada öyle duruyordum, aramızda nelerin yaşanmadığını düşünerek. Yeter Tristram dedin. Bana bu kadarı yeter ve kulağıma şu sözleri fısıldadın. Başka bir erkek olsa yer yarılır içine girerdi. Her işte bir hayır vardır dedim. Galler'e gideceğim. 6 hafta kalacağım, keçi kesmeyi içeceğim. Bu kaza sayesinde ömrüme 7 yıl daha ömür katacağım. Kaderi acımasız bir düşes olarak adlandırdığım için, beni hayatım boyunca yerden yere çalmakla suçladığım için kendimi affedilmez buluyorum. Eğer ona kızmamı gerektiren bir neden varsa, o da başıma sürekli olarak ufak tefek belalar saracak yerde şöyle esaslı bir bela göndermemiş olmasındandır. Bana şöyle bir dizi okkalı kayıp ihsan etmiş olsaydı, emekli aylığına bağlanmış kadar sevindirirdi beni. Yılda yaklaşık 100 sterlin getirecek kadarı yeter. Daha fazlası bağışlanacak olursa da arazi vergisi bile veririm doğrusu. 30. bölüm. Üzüntünün ne demek olduğunu iyi bilenler, Fransa'nın en görkemli, en gelişmiş ve de antik çağın en önemli eserlerinden parçalarla bezenmiş Lyon şehrinde bir gün geçirip de bütün bunları görememenin ne kadar büyük bir üzüntü yaratabileceğini anlarlar. Herhangi bir nedenle engellenmek bir üzüntü nedeni olabilir ama üzüntü nedeniyle engellenmek kuşkusuz filozofların üzüntü üstüne üzüntü diye adlandırdıkları durum olmalı. İki fincan sütlü kahvemi bitirmiştim. Bu arada belirteyim, pek leziz bir içecektir. İnce hastalığa birebirdir, ancak kahve ile sütü birlikte kaynatın. Aksi halde sadece kahve ve süt içmiş olursunuz. Saat sabahın 8'iydi, tekne öğleden önce yola çıkmayacaktır. Demek ki dünyadaki tüm dostlarımın sabrını tüketecek denli zamanım vardı Lyon'u gezmek için. Katedrale kadar yürürüm dedim. Görülecek yerler listeme bakarak ilk önce Basile Lippus'un Lyon'daki Saint-Jean Katedrali'ndeki bir saatin yapımcısı 1598 olan Nicolas Lippus'tan hem Jacob Spon, bakınız bu kitapta 31. bölüm not 1, Recherche de Antiques de Curiosité de la Ville de Lyon 1683 adlı yapıtında hem de Pigagnol de la Force Nove Voyage'da söz ederler. Şu dünya harikası saatinin mekanizmasına bir göz atalım. Dünyada aklımın ermediği bir şey varsa o da makinelerin nasıl işledikleridir. Bu nesneler konusunda ne bir dehayım ne de böyle şeylere merakım var. Beynim bu konulara asla yatkın değil. Sincap kafesinin, sincapların içine kapatıldığı ve hareket ettikleri zaman dönen silindir biçiminde kafes. Ya da bileycilerin çarklarının hareket ilkelerini hiçbir zaman öğrenemediğimi itiraf etmeliyim. Her ne kadar ilkini hayatımın bir saati boyunca pür dikkat, ikincisini ise bir mümin sabrıyla izlediysem de. Bu önemli saatin heyecan verici hareketlerini görmeye gideceğim dedim. Sonra da Cizvitlerin büyük kitaplığına, 18. yüzyıl Fransa'sının 40 bini aşkın cilt barındıran en önemli kitaplıklarından uğrayacağım ve eğer kabil olursa Çin'in genel tarihi üzerine Tatarca değil de Çince hem de Çin alfabesiyle yazılmış olan 30 cilde göz atmak istiyorum. Çince konusundaki bilgim Lippus'un saatinin mekanizması konusundaki bilgimden daha fazla olmadığına göre bu ikisinin görülecek şeyler listemin neden ilk iki sırasında yer aldıkları sorusunun yanıtını bir doğa sorunu olarak okurlarıma bırakıyorum. İhtimal doğa tanrıçasının bilinmezliklerinden biridir ve hayranları tanrıçanın mizacını sanırım en az benim kadar merak ederler. Bu ilginç eserler görüldükten sonra dedim biraz kendime, biraz da arkamda duran Valle de Palasime rehber hitaben, biz Azize Irenius Kilisesi'ne, Sen İrene Kilisesi'nin İsa kırbaçlanırken bağlandığı sütunun bulunduğu yerde inşa edildiği rivayet olunur. Gidebilir ve İsa'yı bağladıkları sütunu görebiliriz. Ardından da Pontius Pilate'nin evini, Spon, Recherche Curiosité Antique'de Pilate'nin, Platius'un diye adlandırılan çeşitli yapılardan söz eder ve bunların Veliaht Humbert'in özel kalemi olan Pilati adlı bir İtalyanın anısına adlandırdıklarını kaydeder. Ziyaret edebiliriz. O bir sonraki şehirde, Viyen'de dedi Valle de Palas. Memnun oldum dedim koltuğumdan hızla kalkarak ve odayı çevik adımlarla kat ederek. Böylece iki aşığın mezarına, Foberg'de Vaste bulunan bu ünlü mezar Pigagnol de la Force'a göre 1707 Haziran'ında yıkılmıştır. Daha çabuk ulaşmış olurum. Bu ani davranışımın anlamı neydi? Neden böyle uzun adımlar atmıştım bu tümceyi söylerken? Bu bilmeceyi çözmeyi de meraklısına bırakıyorum. Ancak işin içinde herhangi bir saat mekanizması ilkesi bulunmadığından ben kendim açıklasam sanırım okur için daha iyi olur. 31. bölüm. Ah! İnsanın yaşamında mutlu bir dönem vardır. Beynin yumuşak ve lif lif olduğu, her şeyden çok bir lapaya benzediği, acımasız ana babaların ve onlardan da hain kaderin birbirinden ayırdığı aşıkların hikayesi okunur. Amandus, oğlan, Amanda, kız. İkisi de birbirinden habersiz yollara düşerler. Oğlan doğuya, kız batıya. Amandus Türklere esir düşer, Fas İmparatorunun sarayına götürülür ve orada kendisine aşık olan Fas Prensesi tarafından Amanda'sına olan aşkı yüzünden 20 yıl mahpus tutulur. Kız Amanda yalın ayak, saç baş dağınık, dağ tepe gezmekte Amandus'unu aramaktadır. Amandus, Amandus diye yankılanır sesi tepelerde, vadilerde. Amandus, Amandus. Kapısına çöktüğü her kasabada, her şehirde Amandus. Aman dostum geçti mi buradan? Sonunda döne döne dünyayı nice kez dolaştıktan sonra kader onları bir gece bambaşka yollardan dolaştırarak doğdukları şehir Lyon'un kapısında birleştirir. İkisi de o çok iyi tanıdıkları sesleriyle "Amandus yaşıyor mu hala? Amandam yaşıyor mu hala?" diye haykırarak birbirlerinin kollarına atılırlar ve sevinçten hemen oracıkta ölüverirler. Her faninin yaşamında bir dönem vardır ki böyle bir hikaye gezginlerin pişirip pişirip önümüze sürdüğü antik çağların tüm efsanelerinden, menkıbelerinden, kıssalarından çok daha fazla gıda sağlar beyne. Benim beyin süzgecimin sağ tarafına takılıp kalanlar Spon, Jacob Spon 1647-1685 Fransız gezgin ve eski eser uzmanı. Ve ötekiler tarafından Lyon'la ilgili anlatılanlar vesilesiyle pek de güzel beynime işlemişlerdi. Ve bir başka yol izleyip hangi yolsa Amandus'la Amanda'nın birbirlerine sadakatleri adına inşa edilmiş ve bugüne dek nice aşığın ziyaret edip kendi aşkını kanıtladığı kapısız türbeye varmışlardı. Ben şahsen hayatım boyunca böyle bir aşka nail olamadım. Ama bu aşıklar mezarı sayesinde hayatımın sonuna doğru şöyle ya da böyle belki de ah öyle etkilemişti ki benliğimi ne zaman Lyon düşse aklıma ya da bu şehrin adını ansam hatta bir Lyon yeleği görsem birinin sırtında eski çağların bu kalıntısı derhal muhayyileme üşüşür ve nice zaman saygısızlık ettiğimi bile bile çılgın gibi söylenirdim kendi kendime. Bu kutsal mekan her ne kadar kendi kaderine bırakılmışsa da bana göre Mekke kadar değerlidir. Ve hatta zenginliği bir yana bırakılırsa Santa Casa, sözlük anlamı kutsal evdir. Kutsal Meryem'e ait olan bu ev 1291'de Türkler tarafından yıkılacakken melekler onu Avrupa'ya taşımışlar ve sonunda 1295'te Marche Loreto'da yerine yerleşerek huzur bulmuştur. Kadar azizdir. Lyon'da yapacak başka bir işim olmasa bile Salto'nu ziyaret etmek için bir gün oralara gitmek isterim. Bu yüzden de Lyon'daki Videnda, görülmesi gerekenler görülecek şeyler. Listemin en sonunda yer aldığı için önem sırasında sonda olduğundan değil ve odamda voltaya çıktığımda attığım adımlardan bir, hadi bilemediğiniz iki düzine adım daha uzakta olduğu için o anda birdenbire aklıma gelince büyük bir sükunetle Baskor, ahırın önündeki avlu, yürüdüm. Hesabımı çıkarmalarını söylemiştim zaten, zira hana dönüp dönmeyeceğinden emin değildim. Bu yüzden de hesabı ödemiş, üstelik oda hizmetçisine 10 sou bahşiş bırakmıştım ve tam Monsieur LaBlanche, Ron Vadisi'ne doğru güzel bir yolculuk yapmamı dilemekteydi ki yolum kesiliverdi. 32. Bölüm. Yolumu kesen sadaka olarak turp ve lahana yaprakları toplamak üzere sırtına bir çift koca küfe vurulmuş zavallı bir eşekti. Ön ayakları kapıdan içeride, arka ayakları dışarıda, içeri gireyim mi, girmeyeyim mi der gibi duruyordu orada. Bakın, sorun karşıma bir hayvanın çıkmış olması değil. Her ne kadar acelem olsa da görünüşlerinde ve duruşlarında öyle bir sabırlı boyun eğiş yazılıdır ki hiçbir zaman el kaldıramam onlara. Ve bir hayvana kötü davranmamak için de onunla nerede, nasıl karşılaşırsam karşılaşayım, ister şehirde, ister kırda, ister arabaya sürünmüş, ister sırtına küfe vurulmuş olarak, ister bağlı, ister özgür olsun, her zaman bir çift uygarca sözüm vardır ona söyleyecek. Laf lafı açtığı için de hele hayvancağızın da benim kadar az yapacak işi varsa genellikle bir konuşma başlar aramızda. Bana verdiği cevapları hayal gücüm el verdiğince yüz ifadelerindeki değişikliklerden çıkarmaya, el vermediği zaman da kalbimi onunkinin yerine koymaya çalışırım. Ve bir eşek ya da bir insan böyle bir durumda doğal olarak nasıl düşünebilir diye düşünmeye başlarım. Aslında benim altımda yer alan hayvan türleri arasında bir tek eşekle yapabilirim bunu. Örneğin papağanlar, kargalar vesaire vesaireyle tek bir sözcük paylaşamam. Ya da maymunlarla, nedeni aynı. Kurallara uygun davranırlar, tıpkı papağanların kurallara uygun konuştukları gibi. Bu da bende konuşma isteğini yok eder. Çok sevdiğim köpeğim ve kedim için de aynı şeyi söyleyebilirim. Hele köpeğim Konuşabilseydi eğer mutlaka konuşurdu ama nedense her ikisi de böyle bir yeteneğe sahip değiller. Onlarla önerme, cevap ve onay dışında babamın annemle adalet yataklarında yaptığı gibi konuşmayı sürdüremiyorum ve böylece aramızdaki konuşma sona eriyor. Oysa bir eşekle ömür boyu konuşabilirim. Lütfen buyurun saygıdeğer efendim dedim. O orada durdukça kapıdan geçmemin mümkün olmadığını anladığımdan giriyor musunuz, çıkıyor musunuz? Eşek arkasına dönüp sokağa baktı. Peki dedim. Sahibiniz gelene kadar bekleriz. Bu kez başını çevirdi ve düşünceli düşünceli öteki tarafa baktı. Sizi çok iyi anlıyorum dedim. Eğer yanlış bir adım atarsanız sizi öldüresiye kırbaçlayacak. Bir dakika bir dakikadır ve eğer zavallı bir yaratığı kötekten kurtaracaksa beklemekte beis yok. Bu konuşma sürerken eşek bir enginar sapı kemirmekteydi ve doğasının açlık ile tatsızlık arasında gidip gelen küçük hırçın kararsızlıkları nedeniyle onu en az 6 kez ağzından düşürüp yine geri almıştı. Tanrı yardımcın olsun eşek dedim, acı bir kahvaltı olmalı. Ve ardından da acı bir üç günü bekliyor seni ve korkarım nice acı darbeler, hepsi bu kadar, sana acılar ötekilere hayatın geri kalanı ve şimdi ağzının içinde kekre, kurum gibi bir tat, artık enginar sapından tümüyle vazgeçmişti ve korkarım dünya yüzünde sana bir şekerleme verecek tek bir dostum bile yok.